İkinci konuşmacımız Dolunay Hanım. Erken eğitim aileydi.
Sesim geliyor galiba. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben uzman Dolunay Kesiktaş, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde uzman olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Gönül Hocam'la doktora çalışmamı yürütüyoruz. Ve ben görme engellilerle ilgili çalışmaya başladım bundan yaklaşık 2,5 yıl önce. Ve en çok da erken eğitim alanında desteklenmelerinin çok önemli olduğunu gördüm. Adil Hocamız bize daha çok ilköğretim, lise ve lise sonrası eğitimle ilgili biraz bahsetti. Ama ben de işin daha erken yıllarını bugün size anlatmaya çalışacağım ve bunun ne kadar önemli olduğunu biraz aslında kanıtlamaya çalışacağım. Sanıyorum sürem de çok fazla yok. O yüzden sizi de sıkmadan çok fazla edebiyata girmeden kısaca size bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Ben ilk olarak bu slaytı koymayı uygun gördüm. Bu ne diyeceksiniz? Öğrenme nasıl gerçekleşir diye açtım, literatüre biraz baktım. Genelde literatürde görme engelli bireylerin, bir bireyin öğrenmede en fazla kullandığı duyunun görme olduğu söyleniyor. Hatta bunun çoğu kaynaklarda %90 civarında olduğu söyleniyor. Yani öğrenmenin %90'ını biz görmeyle kazanıyoruz deniyor. Ben bu sayıları, yani burada okumak gerekirse, bunu nörofelsefe söyleşilerinden aldım. Oradaki bir hocanın konuşmasından aldım. Ona göre de bu sayı görmede %78 oranında, yani görme %78 oranlıyor. Görme ve işitmeyi de birlikte kullanarak öğrendiklerimizin %90'ını öğrenmiş oluyoruz. Ve öğrenmenin geri kalan %10'u da diğer duyularımızla oluyor. Yani dokunma, koklama, tad alma ve kinestetik duyu dediğimiz 6. bir duyu olarak kabul edilen duyu. Tabii ki ben kesinlikle buna katılmıyorum. Gören insan için buna katılıyorum. Ama görmeyen insan için bu şu anlama gelmiyor. %78'ini görmeyi ediniyorsak o zaman görme engelli bireyler sadece bizim öğrendiklerimizin %23'ünü, 23 mü yapıyor? 22 pardon. Sadece %22'sini öğrenebilirler anlamına geliyor. Ama bu iş kesinlikle böyle değil. Görme engelli bir bireyde görmesi biraz varsa bir miktar onu kullanarak ama hiç yoksa diğer duyularını kullanarak farklı kanallar yoluyla aynı gören bir insan gibi görmesini gerçekleştiriyor. Ben özellikle bunu vurgulamak istedim çünkü toplumumuzda da yetersizlik olarak algılanıyor bu. Yani öğrende de yetersizlik olarak görüldüğü için görme ve ben de buna katılmadığım için bunu özellikle koyma ihtiyacı hissettim. Ama tabii ki görmenin ne kadar, yani görmenin bir bir dezavantajı olduğunda bir anlamda kabul etmek de gerekiyor. Yani görmemenin daha doğrusu. Gerçekten görmenin günlük hayatta gören insana çok fazla avantajları oluyor. Bunların başında diğer duyulara kıyasla çevreye ilişkin bilginin çok daha kısa sürede edinilmesini sağlıyor. Ve çevreyi algılamada ve keşfetmede bireye önemli ipuçları sağlıyor. Birey doğrudan bir şeyi duymasına gerek kalmadan ya da dokunmasına gerek kalmadan da bir şey hakkında çok kısa sürede bilgi edinebiliyor. Ve sosyal ilişkiler açısından bakıldığında biz toplum olarak görsel jestlere, görsel uyaranlara çok fazla ağırlık verdiğimiz için görme anne babalar da başta olmak üzere çocuğa diğerleriyle etkileşim kurmada çocuğa olduğu kadar diğerlerine de yol gösterici bir özelliğe sahip. Bebekler açısından özellikle düşündüğümüzde görmenin çok temel bir avantajı çocuğu hareket etmeye teşvik ediyor olması. Bebekleri, küçük çocukları biliyoruz. Kırmızı bir oyuncak gördü diyelim kendisinden. Uzanabileceği mesafede olabilir, birkaç metre uzakta olabilir. Ve çocuk hareket etmeyi, o nesneyle ilgilenerek, görsel olarak o nesneyi fark ettiğinde o nesneye gitmek için bir harekette bulunuyor. Ve ne kadar fazla hareket ederse, ne kadar çok nesneye ve bireye ulaşırsa öğrenme de bu denli desteklenmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir avantajı da var. Görmenin çok enteresan bir diğer yanı var. Birey kontrolünde. Yani gözlerinizi kapattığınızda görmeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Çok aktif bir duyu. Ama kulağınızı kapattığınızda bunu çok fazla yapamayabiliyorsunuz. Mutlaka işitmeniz normal düzeydeyse mutlaka bir miktar duyuyorsunuz. Dolayısıyla böyle aktif bir duyu olması söz konusu. Yine küçük çocuklar için en önemli tarafı belki de rastlantısal öğrenmeyi kolaylaştırıyor olması. Yani rastlantısal öğrenme bizim çocuğa sistematik bir öğretim yapmadan da çocuğun çevresindeki bir şeyleri duyularıyla algılayarak, görerek diyelim ve diğer duyularıyla algılayarak öğrenmeyi gerçekleştirmesi. Görme bir uzak duyusu olduğu için, yani çok uzağa görmeyle öğrenebildiğimiz için görmenin rastlantısal öğrenmeyi kolaylaştırması söz konusu. Bu da tabii ki zihinsel gelişimi de etkiliyor. Gören bir insan genellikle tümden gelimle öğreniyor. Yani nesneye mesela bir bütün olarak bakıyor. Daha sonra nesnenin küçük parçalarını ayırıyor. Görmeyen bir çocuklarda ise bu daha çok tüne varımsal oluyor. Yani nesneye önce dokunuyor, her tarafına dokunuyor. Çünkü bir bütün olarak algılama söz konusu değil. Özellikle de biraz büyük bir nesne ise ona her tarafına dokunarak onunla ilgili beyinde bir imgelem oluşturması gerekiyor. Gören ve görmeyen arasında bu tür farklılıklar da oluyor çocukluk çağında. Son olarak da dokunsal keşfi güdülüyor. Yani yine demin verdiğim örnek gibi çocuk kırmızı bir halkayı gördüğünde odada ona doğru gidip ona dokunmak istiyor, ona ulaşmak istiyor. Ve görme, dokunma duyusunu da aslında geliştirmesi bakımından önemli. Dolayısıyla görmenin bu tür özellikleri var. Ve genel olarak baktığımızda, yine bebek ve çocukları kastederek konuşuyorum, görme yetersizliğinin yarattığı sorunlara baktığımızda, bireylere ve nesnelere yönelmekte sınırlılıklar ve buna bağlı olarak algı, öğrenme ve çevreyi düzenlemede bir takım sınırlılıklar gözlenebiliyor. Ve genel olarak tüm gelişim alanlarının farklı farklı değerlendirildiği çalışmalara baktığımızda bu çocukların motor gelişim, oyun becerileri ve sosyal beceriler başta olmak üzere tüm gelişim alanlarında akranlarına kıyasla 6-12 aylık gecikmeler görülüyor. Bunu birazdan tekrar tartışacağız. Bir de görme engelli çocuklarda şöyle bir farklılık var. Bazı becerileri farklı sıralarda öğreniyorlar. Yani normal gelişimin, normalde gören ve herhangi bir özel gereksinimi olmayan bir çocuğun bir beceriyi kazanma basamakları, onlar farklı basamaklar kazanarak yakalıyorlar. Buna çok temel bir örnek verebiliriz. Çoğu görme engelli bebek ve küçük çocuk emeklemeden doğrudan yürümeye başlar. Yani tabii ki herkes için geçerli değildir ama genellikle emeklemediklerini görüyoruz. Ha, bu bir sıkıntı mı? Yani emeklemeleri şart mı? Onu da ayrıyeten sizinle tartışabilirim. Yürüyebildiği sürece bence hiçbir sorun yoktur ama. Şimdi buraya kadar anlattıklarından çok olumsuz bir tablo çıkıyor. O zaman demek ki görme yetersizliği olan bebek ve küçük çocuklar gelişim ve öğrenmede sıkıntı yaşıyorlar. Ve akranlarına göre kesinlikle gerilikler sergiliyorlar. Bu görüş çok fazla araştırılıyor, çok fazla eleştiriliyor. Eleştiriler de genellikle şu yönde. Yetersizlik modelini zaten anlatmaya çalıştım. Bir de alternatif yaklaşımı anlatacağım. Yetersizlik modeli dediğimiz, yani bu çocuklar yetersizdir, akranlarına göre geridir görüşünün karşısında ise bireysel farklılıklar yaklaşımı var. Birazdan bahsedeceğim. Diyorlar ki pek çok araştırmacı, tamam siz bu sonuçlara nasıl ulaştınız? Gören çocukla görmeyen çocuğu kıyasladınız. Ama gören çocuk farklıdır, görmeyen çocuk farklıdır. Çünkü görme tabii ki gelişimde farklılıklar yaratır. Ama bu bir gerilik değildir. Bu sadece saygı duyulması ve desteklenmesi gereken bir farklılıktır toplum olarak diyorlar. Karşılaştırmalı yaklaşımda bulunduğunuzda görme engelli çocuğun diğerlerinden eksik olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Ancak görme engelli çocuk kendi içinde bir bütün olarak gelişen bir varlık olarak kabul edilmeli deniyor. Bunlara aynen ben de kişiler olarak katılıyorum. Eğitim açıdan baktığımızda eğitimin amacı görme engelli bir çocuğu veya bebeği gören çocuğun özelliklerini temel alarak desteklemek ve görmeyen çocuğu gören bir çocuğa benzetmeye çalışmak olmamalı. Biz özel eğitimde hep şunu savunuruz. Yine bireysel farklılıklar, bireysel farklılıklar. Çocuğun ne kadar nereye ulaştığı önemli, tabii ki önemlidir ama diğerlerine göre nerede olduğu çok önemli olmayabilir. Önemli olan çocuğun kendi potansiyelini maksimumda kullanmasını sağlamaktır. Görme engelliler için de aynı şey geçerlidir, işitme için de aynı şey geçerlidir, normal gelişim gösteren çocuk için de aynı şey geçerlidir. Yani engeli çok görme özrünü çok ciddi bir sorun olarak kabul ediyorsak, normal gelişim gösteren bireylerin, özrü olmayan bireylerin mükemmel olduğunu kabul ediyoruz demektir. Ama böyle bir şey yok. Görmede, işitmede, zekada, ortopedik olarak hiçbir sorunu olmayıp da hiçbir şekilde istediği yerde olmayan bir sürü insan var. Kendi için, toplum için hiçbir yararı olmayan bir sürü insan var. Dolayısıyla biraz bu açıdan bakmak gerekiyor diye düşünüyoruz ve bu konuda bir toplumsal farkındalık yaratmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve bunu zaten buraya da yazmışım. Eğitimde temel hedefimiz dolayısıyla görme engelli bir çocuğu kendi potansiyeli ve özellikleri doğrultusunda desteklemek olmalıdır. Diğerleriyle karşılaştırmaktan ziyade. Dediğim gibi alternatif yaklaşımımız bireysel farklılıklar ve çocuğu bir bütün olarak kendi içinde gelişen, kendi değerleri ve güçlü yanları olan bir bütün olarak kabul etme geliyor. Alternatif yaklaşımı savunan bazı boylamsal çalışmalar var. Bunlardan çok kısa bahsedeceğim size. Bu çalışmalar genellikle 5-6 yıllık dönemlerde görme engelli çocukları diğerlerinden karşılaştırmadan, yani aslında kendi içlerinde karşılaştırarak gelişimsel özellikleri ortaya koyan çalışmalar. Bunların içerisinde özellikle 94'te yürütülen PRISM projesi çok önemli. Bu 5 yıllık yürütülmüş bir proje. Ve bu projede diğerlerinde de olduğu gibi bundan çıkan sonuçlar görmeye dayalı gelişmesi beklenen bir takım becerilerde evet akranlara göre gerilikler olabilir. Ama bu çok beklendik bir şey zaten. Yani normal, gören bir çocukla aynı zamanda olması aslında anormal olur. Ve bunların başında bağımsız hareket ve yönelim becerileri gelir. Küçük kas becerileri gelir. Çünkü bunlar görmeyle çok yakından ilgili becerilerdir. Ve bu bir eksiklik değil, bu sonradan kazanılan bir farklılık olarak kabul edilmelidir deniyor. Çocuğun sadece görme yetersizliğinin olması erken eğitimden yararlanması için yeterlidir. Çocuğun hiçbir gelişimsel gerilik göstermesi beklenmez. Hiçbir şekilde ek yetersizlik göstermesi beklenmez. Çünkü şöyle düşünüyorlar, bu bir risk durumuysa bizim bunu ihmal edecek lüksümüz yok ve bizim bunu mutlaka ele alıp çocuk gelişim geriliği göstermese bile olası riskleri ortadan kaldırmak için biz bu çocukları erken eğitimden yararlandırıyoruz diyorlar. Bizim de aynı şeyi yapmamızda yarar var diye düşünüyoruz. Ve erken eğitimde de önemli olan erken yaşlarda çocuğa zengin yaşantılar sağlamak. Şimdi erken çocukluk özel eğitimin özelliklerine çok az değineceğim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum ama neden erken eğitimi? Aslında bunu tartıştık gibi oldu. Neden erken eğitim? Bunu çocuk için yapıyoruz. Çocuğun yaşam kalitesini arttırmak ve gelişimini desteklemek için yapıyoruz. Aynı şekilde bizim aileye de hizmet götürmemiz gerekiyor. Hatta erken eğitimde temelde zaten aile hizmetleri ön plandadır. Aile katılımı ve aileye sağlanan destekler ön plandadır. Pardon. Biz eğer aile toplumun, biz toplumun güçlü olmasını istiyorsak aile toplumun çekirdek birimidir ve ailenin güçlü olması gerekir. Biz erken eğitim programlarıyla ailenin kaynaklarını güçlendirdiğimiz takdirde bu çocuğa da yansıyacaktır. Hem aile güçlenecektir hem de biz görme engellilere erken dönemlerde ulaşmış olacağız. Aynı zamanda toplum içinde gerekiyor. Özellikle görme engellilerin ve işitme engellilerin temel sıkıntıları zaten toplumun olumsuz tutumları. Biz erken dönemde görme engelleri diğer engel gruplarında olduğu gibi desteklediğimiz takdirde örneği kaynaştırmaya bir çocuğu koyduğunuzu düşünün 3 yaşında. O sınıftaki öğrencilerin o farklılığa bakışı değişebilir. Çünkü erken yaşlarda karşılaşacaklar böyle bir şeyle. Ve görmemenin aslında anormal değil normal bir şey olduğunu, bunun toplumda zaten var olan bir şey olduğunu anlayacaklar. Ve bunu erken yaşlardan itibaren kazandıklarında gelecekte zaten engellere karşı, engel demeyeyim, yetersizliklere karşı zaten iyi bir farkındalık oluşmuş olacak. Tutumların çok belirleyici olduğunu zaten artık hiç burada tartışmak istemiyorum. Eminim hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz bunları. Görme engelli bireylerin de belki en fazla savaştıkları şey olumsuz tutumlar oluyor. Ve bundan kaynaklanan günlük yaşamda engellenmeler oluyor. Dolayısıyla biz bunu toplumsal farkındalık yaratarak biz bunu erken dönemlerden desteklediğimizde zaten uzun vadede, kısa vadede olması mümkün değil ama uzun vadede böyle bir sorun ortadan kalkacaktır diye düşünülüyor. Devlet için de olumlu bir şey. Çünkü eğitime ayrılan kaynaklar azalmış olacak. İlköğretim ve lise çağlarında. Artık araştırmalar şunu gösteriyor ki erken dönemde çocuklar desteklendiklerinde ileriki yaşlardaki kendilerine yönelik eğitime ayrılan maddi pay önemli ölçüde azalıyor. Bu da sonuç olarak devletin çok isteyeceği bir şey olacaktır. Bunun dışında devletin bu kişilerden, hani çok ekonomik anlamda bakacak olursak, iş gücü bağlamında faydalanması söz konusu. Yani erken dönemden desteklediğinizde, bu şart gerçekten, erken dönemden desteklediğinizde bu bireylerin çalışma hayatlarında da daha bağımsız olacakları için, kendi bağımsızlıklarını mükemmele yakın ya da mükemmel bir şekilde yakalayacakları için iş yaşamına katılma şansları da olacaktır. Dolayısıyla devletin de erken eğitim politikalarını bir daha gözden geçirmesi gerekiyor bu anlamda. Ve her şeyi bir kenara bırakın. Görme engelli bireyler toplumda var ve her zaman olacak. Yani bu artık anormal değil, normal kabul edilmesi, normal dağılımın içerisinde kabul edilmesi gereken bir durum. Ve bu çocuklar dünyaya geliyorsa sırf görmemeye bağlı olarak onların diğerlerinden daha az yaşama hakları yoktur. Aynı şekilde full potansiyellerini ortaya koyacak şekilde yaşamaya, mutlu olmaya, iyi bir yaşam kalitesi yakalamaya hakları vardır. Ve sırf bu nedenden dolayı biz erken eğitim yapabiliriz. Diğer şeyleri bir tarafa koyarsak. Hizmet alıcılara baktığımızda 0-3-0-6 yaş diyenler var ama genelde artık dünyada ilk öğretimin ilk 2 yılını da kapsayacak şekilde 0-8 yaş aralığındaki görme bozukluğu olan bebek ve çocukları görüyoruz. Bunun dışında yine hizmet alıcılar, aile bireyleri, anne babalar, kardeşler, geniş aile üyeleri ve çocuğun bakıcısı varsa bakıcısıdır. Dolayısıyla biz artık çocuk merkezlilikten çıkıp aile merkezliliğe doğru gidiyoruz. Aile neden hizmet alıcı diye baktığımızda, alanda çalışanlar eminim bunu görmüşlerdir, tecrübeyle sahiptir. Küçük yaşlarda aile gereksinimlerini karşılamadığınız sürece çocuğun gereksinimlerini karşılama ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Her şey ailenin talepleri, ailenin verebileceği destek, ailenin kaynakları, ailenin anlayışlı tutumlarıyla ilgili. Yani önce aileyi tatmin etmek gerekiyor. Önce ailede var olan kaynakları yüceltmek gerekiyor ki biz bu sayede çocuğa ulaşıp onun gelişimini destekleyelim. Ailelerin gereksinimlerine baktığımızda bilgi gereksinimi, her konuda bilgi gereksinimi, yasalaklar, hizmetlere ulaşma, görme engeli nedir, bu çocuklar ne yapar, belirli bir gelişim örüntüleri var mıdır, nasıl beceri öğretilir, davranışlar nasıl kontrol edilir, tıpkı diğer çocuklarda olduğu gibi. Ve ailenin kişisel gereksinimlerini de biz dikkate alıyoruz. Mesela ilk öğretimde ailenin iç yaşamına çok fazla karışılmaz, daha çocuk merkezli vardır. Çocuğu alırsınız, çalışırsınız, aileye öneriler verirsiniz, web toplantıları yaparsınız birlikte ama erken eğitim, erken çocukluk özel eğitimi söz konusu olduğunda kişisel gereksinimlere girmek gerekiyor. Örneğin bazen anne babanın size gelmesi için yol parasını vermek zorunda kalıyorsunuz. Anne baba işsizse iş bulmak zorunda kalıyorsunuz. Evlilik doyumu iyi değilse onlara belki aile danışmanı, terapist bulmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla erken eğitim oldukça geniş kapsamlı hizmetlerin yürütüldüğü bir program türü. Hizmet sağlayıcılara baktığımızda gördüğünüz gibi milyon tane bunlar. Başta yine aile diyoruz. Hizmet alıcının yanında aynı zamanda aile hizmet sağlayıcıdır. Görme engelleri öğretmeni ancak bu kişinin erken çocukluk özel eğitiminde uzmanlaşmış olması gerekiyor. Ve yine doğrudan görme engellerle çalışan bağımsız hareket ve yönelim uzmanlarının olması gerekiyor. Şimdi bu dediğim görme engelleri öğretmeniyle bağımsız hareket yönelim uzmanı doğrudan görme yetersizliğiyle çalışan gruplar. Aşağıda sayacaklarımda her türlü özel gereksinimli çocuk için zaten gerekli olan hizmetleri de kapsıyor. Bunlar aile danışmanı, dil ve konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı, fizik tedavi uzmanı, mesleki terapist, hekim, hem oftalmolog hem de pediatrist olarak yazdım ben buraya. Çünkü çocuğun rutin sağlık kontrolleri de çok önemli. Ve son olarak da bir hizmet koordinatörü. Hizmet koordinatörünü anlatacağım birazdan. Peki aileye hizmetlerin alıcısı dedik. Ama pasif alıcısı demedik. Alıcısı ve aynı zamanda hizmetlerin aktif olarak sağlayıcısıdır aile. Ve emin olabilirsiniz erken çocukluk özel eğitiminde en keyifli aileyle çalışılır ve en fazla zorluk da aileyle çekilir. Çünkü biz de erken eğitimde aileye hep şunu söyleriz. Sizin bu süreçte bir uzman kadar söz hakkınız var. Siz, biz ne kadar katılımcıysak, biz ne kadar aktifsek siz de o kadar aktifsiniz. Şimdi bu kadar aktif olmaları gerektiği için aynı zamanda da hizmet sağlayıcı oluyor aile. Ama maalesef uygulamalara baktığınızda genellikle aileyi hizmetlerin pasif alıcısı olarak görüyoruz. Yani çocuk geliyor, şunu öğret, bunu öğret, evde şunu yap, işte kontrast renkler kullan, ne bileyim ben, ışık söndür yak, 5 saat uğraş, 10 saat uğraş, şunu öğret, git tuvaletini yapmayı öğret. Ama peki aile bunun sadece bu reçetenin uygulayıcısı mı olmalı? Bizim genelde yaptığımız bu olur. Ve aile bir sonraki geldiğinde size hesap vermek zorundadır. Ama bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Aile almış olunan kararlarda en az uzman kadar fikir sahibi olmalı, en az onun kadar sözü dinlenmelidir. Nedenine baktığımızda ise bir kere çocuğu en iyi tanıyan kurum size, yani uzmana çocukla ilgili muazzam bilgiler sağlayabilir. Merkezde çalışıyorsanız çocukla, merkezde çocuğun yerine getirmediği, çünkü doğal ortamı olmayacaktır. Küçük çocukla çalışmanın bir zorluğudur bu. Evde yaptığı şeyi gelir ve merkezde yapmaz. Kesinlikle yapmaz. Ve bu sizi çok zorlar çünkü yapmadığını düşünürsünüz. Ama bu noktada aileden bilgi alabilirsiniz. Çocuğu en iyi tanıyan kurum olarak. Ve bunun dışında çocukla en fazla zaman geçiren kurum. Şöyle düşünün. Ben bir çocukla gidip ev ortamında ya da bir merkezde çalışsam, bir çocukla haftada kaç saat çalışabilirim? 2, bilemediniz 3. Aile ne kadar çalışır? 7x24. Yani ailenin beceri öğretimini ya da çocukla etkileşim kurmayı, etkileşimi öğretmesi için 7x24 zamanı vardır bir hafta içerisinde. Ve bunu çocuğa doğal ortamda yapma hakkı vardır. Çocukla çok zaman geçir ve çocuğu doğal ortamında sizden çok daha fazla destekleyebilir. Bu yüzden çok önemli. Ve yine söylediğim gibi gereksinimlerin ne olduğunu en iyi belirleyecek kurum da yine ailedir. Bu da tecrübeyle sabittir. Siz bir çocuğu değerlendirdiğinizde ve bir takım gereksinimlerini ortaya koyduğunuzda ve bilinçli olarak neyin desteklenmesi gerektiğini aileye söylediğinizde, ben bunu bizzat kendim yaşadım. Ailenin bana dönüp, ama ben onu değil, başka bir şey istiyorum. Benim için şu anda yürümesi önemli değil, ben sözcük söylemesini istiyorum. Ve ben çok zor durumda kalmıştım. Ve o aileyi kaybedebilirdim ben. Yani o aile gerçekten çekip gidebilirdi. Ya bu da benim istediğimi yapmıyor, bu ne biçim hizmet deyip çekip gidebilirdi. Allah'tan gitmediler. Ama böyle sıkıntılar gerçekten oluyor. Dolayısıyla gereksinimleri belirlerken ailenin fikrini almak çok önemli. Bu da bir hizmet sağlamak anlamına geliyor aile tarafından.
Dolunay Hanım 5 dakikada toparlarsanız söyleyeceğim çünkü.
Bir de hizmet koordinatörüne neden gerekli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü erken çocukluk özel eğitiminde sadece bir öğretmenle çalışmıyor çocuk genellikle. Biraz önce anlattığım gibi işte fizik tedavi uzmanı olabilir, dil ve konuşma terapisti olabilir. Hoş, bizim ülkemizde böyle koordinasyonlar pek yok ama olması gerekiyor sonuçta. Bu hizmetlerin gereksiz tekrarını önleyecek biri lazım. Yani hizmetleri, adı üstünde, hizmetleri koordine edecek biri gerekiyor. Hangi gün, kiminle çalışıldı, ne kadar çalışıldı, bugün eve iki uzman gitti mi? Eve iki uzmanın gitmesi demek aynı gün, farklı saatlerde de olsa... Çocuk yoruldu mu? Çocuğu ve aileyi doğal ortamında rahatsız ettik mi? Bunların düşünülmesi gerekiyor. Benzer şekilde gereksiz tekrarını önlemek gerekiyor. Örneğin aileler şununla çok gelirler. O da değerlendirdi. Ya buraya geldim, siz de değerlendirdiniz. Yine oyuncak tuttunuz eline, ışık gösterdiniz, yok bilmem ne. Ve ister istemez travmatize oluyorlar. Çünkü her gelen değerlendiriyor. Halbuki hizmet koordinatörü değerlendirme raporlarını güzel bir şekilde tutarsa çocukla çalışacak farklı bir kurum ya da kişiye o raporu sunup çocuğun bir daha değerlendirilmesini önlemiş olur. Yani aileyi süreçten soğutmamış olur. Bir de ailenin hizmetlerden aldığı doyum çok önemli. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Hizmet koordinatörü bu açıdan da önemli bir destek. Ve aileye süreçle ilgili sürekli geri bildirim vermek durumunda. Yani... artık şu konuda gereksinimi var mı? Yaşı büyüdü. Hangi gereksinimimiz ortaya çıktı? Bunu nasıl karşılarız? Bunu bize kimler sağlar? Hizmetler nasıl gidiyor? Bu konuda aileyi bilgilendirmesi gerekiyor. Ortamda yani geçmek zorundayım çünkü çok fazla zamanım olacak hocam ama
5 dakikada toparlayabilirseniz.
Çok zor ama nasıl yapsam? Aileyi geçeceğim mecburen. Sadece uzmanlara seslenmek istiyorum ve ailelerimiz varsa burada onlara seslenmek istiyorum. Gerçekten 0-2 yaş özellikle, erken dönemler 0-2-0-3 yaşta ebeveyn çocuk etkileşimi çok belirleyici. Dolayısıyla uzmanların, burada özellikle psikologlara da, klinik psikologlara da iş düştüğünü düşünüyorum. Uzmanların beceri öğretimi vesairenin yanında mutlaka ebeveyn çocuk etkileşimini desteklemeleri gerekiyor. Çünkü ebeveyn çocuk etkileşimi demek çocuğun temel bakıcısına güvenmesi ve bu güvenden yola çıkarak dünyaya bağımsız olarak yönelebilmesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla ebeveyn çocuk etkileşiminin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Biraz daha uzun anlatmak isterdim ama maalesef sürem yeterli değil. Desteklenecek alanlar çok farklı değil diğer alanlardan. Yalnız görme yetersizliğine özgü baktığımızda Braille hazırlık becerilerinin okul öncesi dönemde desteklenmesi gerekiyor. Bir de tüm diğer gelişim alanlarını çok etkilediğini gördüğümüz bağımsız hareket ve yönelim gelişiminin desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda çok fazla kaynağım var. Gerçekten ilgilenenlerle paylaşabilirim. Çünkü bu konuya biraz ilgi duyuyorum ben de. Hizmetler nasıl sağlanmalıya kısaca bakarsak mutlaka demin de anlattığım gibi aile merkezli yaklaşım ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliği mutlaka şart ve çalışırken ailenin ve çocukla çalışan tüm uzmanların tutumları da çok önemli. Tabi bunlar şu anda çok havada kalıyor ama kusura bakmayın biraz zamanımız az olduğu için. Bir iki üç dakika sadece Türkiye'deki genel sorunlara ve çözüm önerilerine girmek istiyorum. Öncelikle alanda çalışan uzmanlarımızın sayısı yetersiz. Zaten bu konuda Türkiye'de bir tane bölümümüz var. Ve bütün 70 milyonun gereksinimlerini de bir tane görme engelliler anabilim dalına bağlayamayız. Yani bu kadar yükü onların üzerine bırakamayız. Dolayısıyla biraz bu okul sayısının arttırılması gerekiyor. Ve bu mesleki gelişim etkinliklerine baktığımızda öğretmenlerin yeterince bunlardan yararlanmadığını görüyoruz. Burada devlete çok iş düşüyor. Bir üniversitelere çok iş düşüyor. Lisans, özellikle lisans programı diyorum. Çünkü Amerika'da ve Avrupa'da sadece erken çocukluk özel eğitimine yönelik lisans programları var. Yani yüksek lisansı geçin, adamlar lisans programı açıyorlar bu konuda. Hizmet içi eğitimden yararlanmaları gerekiyor bu öğretmenlerin. Ve ekip çalışması konusunda da bilgilendirilmeleri gerekiyor. Çünkü ben bu kişisel görüşüm ama bizim ekip yaklaşımına çok uygun bir toplum olmadığımıza karar verdim uzun yıllar sonunda. Biraz daha birbirimizden neler alıp neler vereceğimize biraz daha duyarlı yaklaşırsak ekip çalışmasının da o denli artacağını düşünüyorum. Yine uzmanlar erken çocuk gelişimiyle ilgili genel olarak bilgi yetersizliğine sahip oluyorlar. Yani normalde bir çocuk nasıl gelişimini bilmeleri gerekiyor. Görme engelli bir çocuğun nasıl geliştiğini bilmeleri gerekiyor. Öğretim yöntemleri, özellikle son zamanlarda gündeme gelen doğal öğretim yöntemleri, tekniklerini bilmeleri gerekiyor. Ve bizim bir de aileyle çalışma sıkıntımız var. Aileyle iletişim kurma konusunda biraz zayıf kalıyoruz uzmanlar olarak. O becerilerin de geliştirilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin beklentileri düşük oluyor çocuklardan ya da gereğinden yüksek oluyor. Yani bir çocuk sırf görme engelli olduğu için bunu örtbas etmek için diğer çocuklardan, gören çocuklardan çok çok daha mükemmel olması gerekmiyor. Önemli olan ne olmak istiyorsa onu olabilmesi bizce. Kaynaştırma felsefesine olan inanç, bakın öğretmenlere, okul öncesi öğretmenlerine sorduğumuzda tabii kaynaştırma kesinlikle olmalı diyorlar. Felsefede böyle ama uygulamaya geldiğinizde hem Türkiye'de hem yurt dışında bu çocuğun bu sınıftan alınıp ayrıştırılmış okula verilmesi gerekiyor diye düşünüyorlar. Tam tersi kaynaştırma 3 yaşından itibaren ne kadar erken olursa çocukların toplumsal yaşama katılımları o kadar önemlidir. Ve öğretmen çok belirleyici olduğu için kaynaştırmanın başarısında öğretmenlerin bu konudaki tutumlarının değişmesi gerekiyor. Bir de aileye yönelik olumsuz tutumlar var. Bunu da mutlaka söylemek istiyorum. Çünkü çoğu öğretmen veya toplumdaki kişiler şöyle düşünüyorlar. Bu ailede bir görme engelli çocuk var. Demek ki bu aile yetersiz ve bu aile diğerlerinden farklı. Hayır, hiçbir farklılığı yok. O ailenin de aynı şekilde gezmeye, tozmaya, çocuğuna bakım yapmaya, çocuğuyla eğlenmeye, işe gitmeye, gelmeye hakkı var ve bunu yapıyor. Siz öyle görmeseniz bile aile bunu yapıyor. Farklılık yok ama aile genelde yetersiz ve farklı olarak algılanıyor. İkinci olarak bunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Görme yetersizliğinde erken tanılama demek erken müdahale anlamına geliyor. Ama genellikle erken çocukluk döneminde çocukların görme yetersizliği çok çok geç tanılananlar var. Yani hizmetlere 1,5 doğuştan görme engelli olsa bile 1,5 yaşından sonra hizmetlere başlamak durumunda olan çocuklar var. Halbuki 0 yaşından itibaren bu belirlemesi çok zor, tanımlaması çok zor erken çocukluk döneminde. Bunu biliyoruz ama ne kadar erken o kadar iyi diyoruz. Tıp ve eğitimin mutlaka işbirliğiyle bu anlamda bir tıp eğitim işbirliği şart. Bir de hekimlerimize, hekimleri eleştirmek için söylemiyorum ama bir taraftan da eleştirmek istiyorum. Çünkü hakikaten yanlış uygulamalar olabiliyor. Hekimler kendilerini çocuğun ne açıdan, ne konularda destek alması gerektiğine dair bir otorite olarak görüyorlar. Öyle bir şey yok. Hekimin yapacağı burada en fazla şey, bir oftalmolog ya da pediatristin yapacağı şey, uygun eğitsel değerlendirme için uygun kurum ve kuruluşlara yönlendirmektir. Yani bir hekim şuna karar veremez. Sizin çocuğunuzun dil ve konuşma terapisine ihtiyacı var. Buna hekimin kişisel görüşü olabilir ama uzmanlık görüşü böyle bir şey olamaz. Bu eğitimcilerin işidir. Bu konuda da işbirliği gerekir. Dolayısıyla özel eğitimcilerin de buna sahip çıkması gerekiyor, hekimlerin de sahip çıkması gerekiyor. Ve gelişmelerin mutlaka izlenmesi. Bizde bulguların raporlaştırılması ile ilgili sıkıntılar olabiliyor. Hem hekimlerin hem eğitimcilerin bulguları mutlaka yazılı döküman olarak raporlaştırmaları gerekiyor ki takip kolay olsun. Eğitim ortamları...
Süremizi çoktan açtık. Çok çok anlatacağım şey vardı ama. Süreyi 20'şer dakika olarak belirlenmiş. O yüzden
genişlik konuşmuş olacağım.
Bu taksası ben biraz tecrübe
haklısam belki toparlayamadım.
Haklısın ya, ben o zaman
söylemek istediğim bazı şeyleri söyleyemedim. Artık kusura bakmayın ama sabrınızdan dolayı da teşekkür ederim.